Ayrım 9. Sayfa 182. Baş vekalet konuşmalarının sonu ve istifa kararım. Paşalara cevabım şu oldu. Arz ettiğim gibi ben Cumhur Reisliğine adaylığımı hot be hot koymuş değilim. Halkın arzusu ve milletvekillerinin talebi üzerine koydum. Fakat buna söz verdim. Hatta yalnız söz değil, yazılı bir beyanname imza ettim. Ben verdiği sözden dönen ve imzasını yalayan namertlerden değilim. Adaylığımı geri almama imkan yoktur. Fakat benim yüzümden memleketimin söylediğiniz akıbetlere sürüklenmesine gönlüm razı olmaz. Bu vaziyet karşısında bana düşen bir iş kalmıştır. O da yarın sabahleyin senatörlükten de istifa ederek evime dönmektir. Bunu da yapmayacaksınız çünkü bunun da akıbeti var. İstifa etmek benim hakkımdır. Hakkımı kullanmak için kimseden müsaade almaya ihtiyacım yoktur. Kararım verilmiştir. Tahsin Demirel ilave etti. Böyle tazyik ve tehdit altında kalacak isek bizim hepimiz de istifa eder evlerimize döneriz dedi. Kalktılar, otele geldik. Konuşmaları arkadaşlara anlattık ve kararımı söyledim. Gökhan Evliyaoğlu ve diğer bazı arkadaşlar tehditlerin tamamıyla kuru sıkı olduğunu, orduda kurulduğundan bahsettikleri Cunta'nın bir umacı hikayesine ibaret bulunduğunu ve irkilmemek lazım geldiğini söylediler. Fakat ben düşündüm. Tehditler birer blöf olabileceği gibi ciddi de olabilir. Ciddi olmadığı takdirde önümde tamiri ve telafisi imkansız bir tehlike ve riziko vardı. 27 Mayıs ihtilalcileri kararlıydılar. Bu uğurda memleket hesabına felaketle neticelense bile her şeyi göze almışlardı ve hazırlanmışlardı. Yakın tarihimizin cezasız kalan cinayetleri gözümün önüne geldi. Menderes merhum da kendisine duyurulan tehditlere kulak asmamasının kurbanı olmamış mıydı? Merhuma Çankaya toplantısında bizzat kendim çekilme teklifinde bulunmamış mıydım? Vaziyet aşağı yukarı aynıydı. Hususiyle tehlikeyi bana haber verenler rastgele kimseler değildi. Karşımda biri hükümet reisi vekili, diğeri devlet vekili sıfatı taşıyan iki zat konuşuyor ve olacağı söylüyordu. Buna blöf deyip geçmek tecrübelerden ders almamış olmaktı. Sıtkı Paşa bir cuntadan bahsediyordu. Ben bunun neyin nesi olduğunu sormadım, kendisi de açıklamadı. Fakat her şey olup geçtikten sonra 22 Şubatçılardan Albay Talat Aydemir ve arkadaşlarının geçenlerde gazetelerde çıkan beyanlarından anlaşılıyor ki bizim baş vekalet konuşmalarımız sırasında orduda hakikaten bir cunta kurulmuş. Hatta bir de protokol imza edilmiştir. Şu halde cunta sözü bir masal değildi. Yalnız bir nokta meçhul. Paşalara benim adaylığımı geri aldırmaları için bu cunta talimat vermiş miydi? Yoksa Sıtkı Paşa arkamız kalındır hissini vermek için bunu cuntaya isnat olarak mı söylemiştir? Bu noktayı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları aydınlatabilirler. Yarınki tarihçiye bir hizmet olabilmek için aydınlatmaları da lazımdır. Sıtkı Paşa'nın tehditleri arasında üzerinde durulması gereken bir nokta daha vardı. Meclis açılmadan dağılacak ve seçimler iptal edilecekti. Bu tasavvur nereden geliyor ve neyin nesiydi? İstanbul'a dönüşümden 5 gün sonra ziyaretime gelen dostlarımdan birkaçı bu noktayı şöyle aydınlattılar. 15 Ekim seçimlerinde Demokratik Cephe'nin kazancı karşısında telaşa düşen milli birlikçiler iptal etmeyi düşünmüşler ve buna hukuki bir formül bulmaları için İstanbul Hukuk Fakültesi'nin bazı profesörlerine başvurmuşlar. Profesörler verdikleri mütalada meclisin toplanıp resmen açılmasından ve yemin merasiminin yapılmasından evvel seçimlerin hukuki bir kıymet taşımadığını ve iptal edilebileceğini bildirmişler. Eğer bu rivayet doğru ise ne kadar teessüf edilse yeridir. Çünkü mütalaa tamamıyla çürük ve demagojiktir. Avrupa hukuk alimlerinin eserleri şahittir ki seçimlerin yapılıp neticelerin resmen ilanı anından itibaren seçilen milletvekilleri bu sıfatı almış ve meclis bil kuvve teşekkül etmiştir. Meclisin toplanıp resmen açılması ve yemin merasimi fiilen işe başlama formalitelidir. Bu fikrin hukuki neticelerinden birkaçı şunlardır. A. Meclisin toplanıp resmen açılmasından evvel seçilen milletvekillerinden ölen olursa milletvekili olarak ölür. B. Meclisin toplanıp resmen açılmasından evvel bir harp veya ihtilal vuku bulur da meclis açılamazsa ilk açılma imkanı halinde seçimler tekrar edilmez. Evvelce seçilmiş olan milletvekilleri bu sıfatla toplanırlar. C. Meclisin toplanıp resmen açılmasından evvel bile milletvekilleri tesri-i masuniyet hakkı iktisap ederler. İsviçre 2 Eylül 1962. Yazarın açıklamaları. Bu da enteresan bir hatıradır. Mütareke senesi, terhisimden sonra İstanbul'dayım ve hayatımı kazanma ihtiyacındayım. Bir gün gazetelerden birinde bir ilan gördüm. İlanda Evkaf Nezareti Zat İşleri Müdürlüğü'nde 3000 kuruş maaşlı müsal bir memuriyete müsabaka imtihanıyla tayin yapılacağı ve taliplerin imtihan şartlarını öğrenmek üzere daireye müracaat etmeleri bildiriliyordu. Hemen müracaat ettim. İmtihan lise derslerinden yazılı yapılacaktı. Genç ve yaşlı 30 kadar taliple imtihana girdik. Neticenin bir hafta sonra daire kapısında ilan edileceğini söylediler. Haftayı iple çektim. Bir de ne göreyim, müsabakayı ben kazanmışım. Sevincimden uçarak Zat İşleri Müdürlüğü'ne gittim, adımı söyledim. Hemen hatırladı ve beni çok iyi muvaffak olduğumdan dolayı tebrik etti. İnha ve tayin muamelesinin bir hafta kadar sürebileceğini ve beklememi söyledi. O haftayı da iple çektim ve müdüre tekrar gittim. Fakat bu defa kendisini pek nahoş gördüm. Müdür bana, evladım, imtihanı sen kazandın ama Nazır Bey bizzat oraya başkasını tayin etti ve işe başlattırıldı dedi. Vurulmuşa döndüm. İsyan ettim ve söylendim fakat faydasız. Bunun üzüntüsünü günlerce yenemedim. Bu haksızlıktan sonra bir daha hiçbir memuriyete kendim talip olmadım. Haksızlık bizde bugün başlamadı. Bu dünden sürüp gelen bir reddettir ve bu memleketin insanları bu reddetin sessiz mazlumlarıdır. Bu teessüf ifade eden sözlerden de anlaşılıyor ki Sayın Fahri Özdilek Halk Partisi'nin seçimlerde büyük bir ekseriyet kazanmasını bekliyordu. Halk efkarından ve memleket realitelerinden habersizlik bu kadar olur. Parti şefleriyle görüşmeler. Kararımı vermiştim. Karşılaştığım terör havası içinde senatör olarak da hizmet imkanı bulunmadığına kanaat getirmiştim. Sözlerine ve sıfatlarına güvenilmez adamlarla bir çatı altında bulunmak bile bana giran geliyordu. Fakat Sıtkı Paşa'nın tehditlerinin birer blöf olup olmadığını anlamak merakından da kendimi alamadım. Bunun için Ragıp Gümüşbalı ile görüşmek istedim. Zaten Sıtkı Paşa da konuşma sırasında bunu tavsiye etmiş. Gümüşbalı ile görüşünüz, dediklerimi o da size tekrar edecek ve anlatacaktır demişti. Kendisine telefon etmelerini arkadaşlardan rica ettim. Tahsin Demiray, Doktor Fethi Tevetoğlu, benim İsmail Dayı ve daha bazı arkadaşlarla Gümüşbalı'yı evinde ziyaret ettik. Paşa bizi nezaketle karşıladı. Oturduk. Kendisiyle ilk buluşup görüşüyordum. Kendisinde üzüntülü çalışmaların yorgunluğu hissolunuyordu. Paşa bana parti çalışmalarından ve seçimlerdeki çetin mücadelelerinden bahsetti. Omuzlarına aldığı yükü nihayet meclisin eşiğine kadar getirdiğini fakat asıl zorluğun burada baş gösterdiğini söyledi. O gün, yani salı günü dahiliye vekaletinden çağrıldıklarını, orada nahoş vaziyette karşılaştıklarını, aynı gün Çankaya'da silahlı kuvvet kumandanlarıyla yapılan toplantıda esen sert havayı, partilerce reisi cumhurluğa aday gösterilmemesi taahhüdünü, havi protokolü ne şartlar altında imza ettiklerini anlattı. Bu arada meclisin açılış günü beni meclis kapısında askerlere linç ettireceklerini haber aldığını ve bu müthiş haber üzerine bana Cenevre'ye, Türkiye'ye gelmemem için telgraf çekmelerini arkadaşlarından rica ettiğini söyledi ve Demiray'a dönerek Tahsin Bey, o telgraf çekildi miydi diye sordu. Tahsin Bey de o mealde değil de hareketini bir gün sonraya bırakması için telgraf çektik dedi. Gümüşbalan'ın aldığı bu haberden Sıtkı Paşa'nın hayatınızı garanti edemeyiz sözünün manası anlaşılmıştı. Ben Gümüşbala'dan öğreneceklerimi öğrenmiştim. Yalnız kalkarken kendilerine şunu sordum. Paşam, gerçi kendim okumadım ama okuyanlar söyledi. Siz güya gazetecilere verdiğiniz beyanat sırasında beni kastederek ya ben ya o demişsiniz. Eğer bu doğru ise teessüf ederim. Benim nazarımda mevki ve makam yok, hizmet var dedim. Gazetecilere böyle bir şey söylemedim ve söylemem. Bu tamamıyla uydurulmuş ve yakıştırılmış bir sözdür cevabını verdi. Müsaadelerini alarak ayrıldım. Saat sabahın birine geliyordu. Vaktin geç olmasına rağmen beni bir de eski bir dostla görüşüp istişare etmek arzusu aldı. Arkadaşlardan Osman Bölükbaşı'ya telefon etmelerini ve kendisinden özür dileyerek ziyaretinde bulunmak istediğimi söylemelerini rica ettim. Bölükbaşı buyursunlar demiş. Demiray özür diledi. Doktor Fethi Tevetoğlu başta olmak üzere diğer birkaç arkadaşla birlikte Bölükbaşı'ya gittik. Bizi kapıdan karşılayan Bölükbaşı yarı şaka yarı ciddi, ''Hocam ben size kırgınım, biz eski dostlarınızı bırakıp ayrıldınız, başkalarına gittiniz.'' diye tarizde bulundu. Kardeşler arasındaki küçük kırgınlıklar çabuk unutulur. Ben geç vakit sizinle başka bir mevzuda görüşmeye geldim dedim, oturduk. Bölükbaşı'dayız. Bölükbaşı o tatlı diliyle anlatmaya başladı. Seçimlerde kardeş partilerin oynadıkları kötü oyunlardan bahsetti. Mamafi asıl oyunların şimdi devlet merkezinde başladığını, 23 Ekim'de Çankaya'da silahlı kuvvet kumandanlarıyla yapılan toplantıda estirilen nahoş havayı anlattı. Parti liderlerinin partilerince Cumhur Reisliğine namzet göstermemeleri hakkındaki protokolü nasıl imza ettiğini. Ben hayatımda bu derece içimin çekmediği bir vesikaya imza koymadım ve eza duymadım cümlesiyle ifade etti. Buna cevap olarak, "A dostum, hata olduğunu bilerek protokolü imza edip eza duyacağınıza elinizdeki emaneti sahibine iade etseydiniz daha isabet ederdiniz. Çünkü ısrar ve tazyik yolunu tutanlar karşılarındakinin bu feragati gösteremeyeceğini hissettikleri için ısrar ederler. Bu öteden beri bilinen bir Ali Cengiz oyunudur," diyecek oldum. Fakat kendimi tuttum. Bölükbaşı 1 Aralık o zamanki parti arkadaşlarından Profesör Abdülhak Kemal Yörük ile Fuat Arna'yı da telefon edip çağırdı. İstişare heyeti tamam olmuştu. Hep birbirimizi seven insanlardık. Serbestçe konuşabilir, her derdimizi ortaya dökebilirdik. Filhakika döktük. Ben başvekalet görüşmelerini anlattım ve kararımı söyledim. Bölükbaşı tekrar Çankaya toplantısı üzerine geldi. Toplantıda 1 Aralık silahlı kuvvet kumandanlarından birinin ayağa kalkarak çok sert bir eda ile benim aleyhimde sözler söylediğini, buna cevap olarak da Gümüşbalı'nın Ali Fuat Başgil diye bir mesele kalmamıştır, ben Cenevre'ye kendisine Türkiye'ye dönmemesi için telgraf çektirdim dediğini anlattı. Anlaşılıyor ki Gümüşbala benim 22 Ekim'den beri İstanbul'da ve Ankara yolunda olduğumu haber almamıştı. Bölükbaşı hülasa ederek havanın benim aleyhimde çok sert bir fırtına halinde esmekte olduğu, bu vaziyet karşısında benim Cumhur Reisliği adaylığımı geri alarak senatörlükte kalmamın doğru olacağı mütalasında bulundu. Bidayette Abdülhak da bu mütalaya iştirak etti. Ben bu hususta söz verdim, hatta yazılı bir vesika imza ettim. Bu artık benim için bir haysiyet meselesi oldu. Geri dönerek şeytan politikacılar seviyesine düşmem. Senatörlükte kalmaya gelince, dünden beri buradaki tutumu gördüm ve havayı sezdim. Ben mütevazi fakat şeref duygusuna sahip bir insanım. Senatörlükte kalıp da bütün kanaatlerimi çiğneyerek süngü ucunda kukla olmak istemem. Bu benim işim değildir, dedim. Abdülhak bu sözleri dinledikten sonra bana, haklısın, dedi. Bu konuşmalar saatlerce sürdü. Sigaraların biri bitmeden öbürü yakıldı. Kahve üstüne kahveler içildi. Sabahın saat 4'ü olmuştu. Ev sahibimizden müsaade alarak ayrıldık, otele geldik. Arkadaşların çoğu yatmaya gitti. Biz Tevetoğlu, Alişan ve benim İsmail dayı 3 yarı yar baş başa kaldık. İsviçre, 4 Eylül 1962. Perdenin kapanışı. Ali Fuat Alişan'dan bizi İstanbul'a götürecek sağlam bir taksi kiralamasını, Doktor Tevetoğlu'ndan da 2 tabaka kağıt tedarik etmesini rica ettim. Oturdum. Biri telgraf, diğeri dilekçe şeklinde 2 istifaname yazdım. Bunları ilk açılış saatinde postaneye götürmeleri ricasıyla arkadaşlara emanet ettim. Aşağıda taksi bizi bekliyordu. Doktor Tevetoğlu ve Alişan, bu 2 vefalı arkadaşım, benim bu kararımdan duydukları teessürü yenemeyerek gözleri yaşlı boynuma sarıldılar. Aşağıya indik. Arkadaşlar yanıma bir de Samsun'u bir arkadaş verdiler. Sabaha karşının derin sessizliği içinde Ankara'dan ayrıldık. 24 Ekim günü saat 11.30'da eve geldik. Bilahare aldığım habere göre hareketimden 2 saat kadar sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay birkaç mahiyetiyle otele gelmiş ve beni sormuş. Ne yapacak, ne diyecekti? Bence meçhul. Hafif bir kahvaltı yaparak yattım. 22 Ekim'den beri uçak, tren, otomobil yorgunluğuna bir de asap gerginliği ve uykusuzluk eklenmişti. Su dibinde taş gibi uyudum. Bir zaman sonra uykumun içinde sesler, şamatalar duymaya başladım. Meğer gazeteciler gelmiş. İstanbul'un hemen bütün gazete muhabirleri bizim eve hücum etmiş. Bahçeden balkona atlıyor, kapıları vuruyor, benden beyanat istiyorlardı. Keçiye can, kasaba mal kaygısı dedim, tekrar uyudum. Aktörlerinden biri olduğum dramın son perdesi böylece kapandı. Perde kapandıktan bir zaman sonra Doktor Tevetoğlu bir gün bana geldi. Hocam, biz birkaç senatör arkadaş sizin istifanızı bir takrirle senatoya getireceğiz, ne dersiniz diye sordu. İyi edersiniz, usulen gelmesi lazımdır. Milletvekillerinin istifası herhangi bir memurun istifasına kıyas edilemez. Milletvekili siyasi bir şahsiyettir. Kendisi cebir ve tehdit altında istifa ettirilmiş olabilir. Bu cihetin aydınlanması ve istifanın mahiyetinin meclisçe bilinmesi lazımdır. Dünya parlamentolarında kaide budur. Parlamento hayatında kaideler hep kanunda yazılmaz. Kanun dışında teamülen yerleşen kaideler de vardır. İstifanın mecliste görüşülmesi bu türlü kaidelerdendir. Bunun bizde de yerleşmesi için meseleyi senatoya getirmekle isabet edersiniz. Tabidir ki neticede karar yine bana ait olacaktır. Fakat bu suretle istifanın sebep ve saiki herkesçe anlaşılacaktır. Doktor Tevetoğlu ve arkadaşları takriri vermişler. Takrir gündeme alınmış. Bir iki Halk Partili senatörün hücumu karşısında meselenin müzakeresine girişilmeden senato başkanı müzakereyi uzatmak istemeyerek gündeme geçmiş. Kapanan perdede kalan aralık da böylece örtülüp gitmiştir. Perdesi kapanan dramın muhasebesi. 25 Ekim'de her şey olup geçmiştir. Halkımızın bir ümit ışığı daha sönmüş. Türk milletinin bir aralık uyanır gibi olan tarihi yeniden kabuslu bir yola girmiştir. Bu dramda belki benim de gaflarım olmuştur. Bugün ne desek boştur. Yalnız perdesi kapanan dramda demokratik cephenin milletvekillerine düşen bir rol ve vazife yok muydu dersiniz? Ben vardı sanıyorum. Gerçi 25 Ekim meclis toplantısında 160 kadar menfi rey çıkmıştı. Bu da bir rol ve bir jestti. Kabul. Kafi miydi? Bence daha başka bir jest beklenirdi. Bunun ne olduğunu söylemek bana düşmez. Ben yalnız şunu diyeceğim. Politika bir güreştir. Bu güreşte rakibe yılgınlık göstermek ve yersiz taviz vermek, yenilmeyi daha başta kabullenmektir. Verilen taviz, tavizi doğurur. Ve tavizler silsilesi nerede biter bilinmez. Nitekim 25 Ekim'den sonra böyle olmuş, ilk taviz tavizler doğurmuş. 2/3 kadar bir çoğunluğa sahip olan demokratik cephe partileri mecliste 1/3'ün tokat ensesi olmuş. Tedbirler kanununa bile rey vermiştir. Bunlar düşünmemişlerdir ki apandisiti ilk krizin belirlediği zaman kesip atmakta ve sakalı el eline vermemek için kedinin bacağını ilk geceden ayırmakta fayda vardır. Cesaret hayatın her safhasında olduğu gibi hatta her safhasından çok politikada üstün bir meziyettir. İnsanın bu meziyete ulaşması için ilk basamakta elindekini feda etmeyi göze alabilmesidir ki buna feragat denir. Cesaret ve feragat bu iki meziyete sahip olmayanların politika sahnesine girmeleri hatadır. Vaktiyle demokrat iktidarın meclis çoğunluğu bu meziyetlere sahip olduğunu gösterebilseydi hem kendisini hatasına kurban etmez hem de memlekette 27 Mayıs olmazdı. Politikada hata ve gaflet mimarlıktaki yanlış hesap gibidir. Affetmez, intikamını alır. Yanlış hesaplı bina gibi hatalı politikada çöker ve altında yalnız hatalılar değil masumlar da ezilir. Vaktiyle Hitler ve adamları tanklı tüfekli ordularıyla Çekoslovakya üzerine yürüdükleri zaman hata edip Garp cephesine dönmeselerdi, bugün Alman vatanının bir parçası Rus çizmesi altında kalmazdı. Mutlu o insanlardır ki ellerindekini millet yolunda feda etmek feragat ve cesaretine sahiptirler. İsviçre, 8 Eylül 1962. 25 Ekim'den sonra 25 Ekim'den hemen sonra ortaya çıkan güçlükler arasında hükümet teşkili baş planda yer aldı. Gürsel Paşa bu güçlüğü yenmek için günlerce meşgul oldu. Parti şefleriyle istişarelerde bulundu. Gayet tabii demokratik idarelerde devlet reisinin başta gelen işi hükümet teşkil etmektir. Devlet işlerini yürütecek ve memleket efkarına emniyet ve rahatlık verecek bir hükümetin kurulması işi çok nazik bir siyasi sanatıdır ve devlet reisinin en mühim bir vazifesidir. Bu iş bizde son kanun ile seçimlerde nisbi temsil usulü kabul edilmekle fevkalade bir ehemmiyet almıştır. Ta meşrutiyetten beri bütün cumhuriyet devrinde bizde seçimlerde tatbik edilen ekseriyet usulüydü. Bu usul üzerine yapılan seçimlerin meclisinde bir tarafta üstün bir ekseriyet partisi, bir tarafta da irili ufaklı azınlık partileri yer alır ve yalnız devlet reisliği değil hükümet teşkili meselesi de kolaylaşır. Bu iki mesuliyetin her ikisinde çoğunluk partisi yüklenir. Nitekim 1950'ye kadar meclis çoğunluğunu Halk Partisi teşkil etmiş, gerek devlet reisi ve gerek hükümet başkanı ve vekiller bu partiden çıkmıştır. O tarihte çoğunluk Demokrat Parti'ye geçince bu mesuliyetleri bu partinin adamları ele almıştır. Hülasa meşrutiyeti de hesaba katarsak ekseriyet usulü 50 senelik bir teamül ile Türkiye'de yerleşmiş ve memleketçe benimsenmişti. 1961 yazında bir seçim kanunu hazırlama komisyonu kurulmuş ve hükümetçe komisyona bir ay içinde bu kanunu hazırlaması emri verilmiştir. Müddetinde proje hazırlanmış ve kurucu meclise sunulmuştur. Böylece ısmarlanıp çarçabuk çıkarılan bugünkü seçim kanunu bahsettiğimiz ekseriyet usulü teamülünü terk ederek yerine nisbi usulü koymuştur. İlk bakışta nisbi temsil seçim adaletini yerine getirir gibi görünür. Öyle ya, bu usulde her parti kendi kuvvetine göre mecliste yer alır. Böylece memlekette büyük küçük her fikir ve kanaat grupmanı tatmin edilmiş olur. Fakat diğer taraftan mecliste çorbaya döner. Yalnız devlet reisliği değil hükümet teşkili meselesi de çıkmaza girer. Meclisin karar alma imkan ve kabiliyeti düşer. Çünkü meclis partiler çekişmesine sahne olur. Ortada mesul bir ekseriyet olmadığı için politikada istikamet ve istikrar kalmaz. Devamlı ve kuvvetli bir hükümet teşkili mümkün olmaz. Halbuki devlet işleri kuvvet, karar, istikamet, istikrar ve mesuliyet ister. Nispi seçimle kurulan bir meclis devletin bu hayati ihtiyaçlarına cevap vermez. Son seçim kanununu hazırlayan komisyon ve bunu kabul eden kurucu meclis, elementer esasiye kitaplarında bile sayılan bu mahsurları komisyon ve kurucu meclis bilmiyor muydu? Hususiyle Türkiye'mizin son siyasi durumunda ve partiler arası münasebetler karşısında nispi temsil birleştirici değil parçalayıcı bir sistemdi. Yenilik bir fayda getirirse iyidir. Fayda getirmeyen yenilik bir fanteziden ibarettir. Komisyon ve kurucu meclis bunu da bilmez değildi. O halde, unutmayalım ki komisyon başkanı ve kurucu meclisin kahir çoğunluğu Halk Partiliydi. Bu parti çevrelerinde bir zamandan beri ekseriyet usulüne karşı bir psikoz belirmişti. 1950-54-57 seçimlerini çoğunluk kazanamamak suretiyle kaybetmemiş miydi? 27 Mayıs'tan sonra bu parti 57'deki itibarından bile düşmemiş miydi? Kabahat parti adamlarında ve tutumlarında değil seçim sistemindeydi. Sistem kötü ve adaletsizdi. Bunun değişmesi lazımdı, değişti. Bununla beraber ekseriyet sistemi İngiltere'de parlamenter rejimin yerleştiği 300 seneden beri tatbik edilmekte ve kimse bunun adaletinden şüphe etmemektedir. Hakikatte de kusur ve günah sistemde değil, onu tatbik eden ve onun neticelerini toplayan insanlardadır. Demokrasi de seçim gaye değil, bir vasıtadır. Gaye olan devlet işlerinin selamet ve emniyetle yürümesidir. Seçimlerde sistemin en iyisi ve adaletlisi bu gayeyi en iyi temin edenidir. Kim okur, kim dinler. Maksat her ne pahasına olursa olsun iktidara el atmaktır. Sistem değişti. Nispi temsil usulü üzerinden seçimler yapıldı. Başta hükümet teşkili, istikrarlı ve istikametli bir hükümet kurulması güçlüğü olmak üzere yukarıda sıraladığım mahsurların hepsi çıktı. 15 Ekim seçimleri meclise irili ufaklı 4 parti göndermişti. Bunlardan hiçbiri üstün bir çoğunlukta değildi. Hangisi tek başına yahut hangileri birleşip işbirliği yaparak hükümeti kuracak ve devlet işlerini yürütecekti? İsviçre, 11 Eylül 1962.